Ayrım 16. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 133. Doğru oradaydı, evet. Meşin kaplı 7 İncil'e sıkışmış, böylesine kaçınılmaz ve acımasız bir doğru, ancak zafer büyülerine kapılmayan, öz gücünün sağladığı çıkarlara uzak kalan, sallangaçlı iskemlesinde gözünü bile kırpmadan elçinin dediklerini dinleyen, her ölümcül açıklamadan sonra içini çekerek ya diyen, söylediklerini yineleyen, öğle yemeği artıklarının iştahlandırdığı nisan sineklerini şapkasıyla kovan, bütün doğruları, acı doğruları, yüreğinin gölgesinde kor gibi yanan, sindirip yutan bu kayıtsız ihtiyarın ellerine verilebilir. Olup bitenler, baştan sona bir oyun ekselans. Dönme dolabı eliyle kurmuştu. Üstelik önceden hiç düşünmediği halde, daha azizelik konusu çıkmadan çok önce, anasının cesedinin buzdan bir katafalka yerleştirilerek, herkesin ölüye saygı duruşunda bulunabileceği bir yere konulmasını buyurmuştu. Senin ölmeden çürümeye başladığını söyleyen yalancıların çanına ot tıkamak için anacım. Kendi oyununa gelip yuttuğu bir cambazhane hilesi. Generalim, anneniz Bendisyon Alvarado ne mucizeler yaratıyormuş. Haberiyle geldikleri gün cesedin görkemli bir törenle uçsuz bucaksız ve yasasız ülkesinin en kuytu köşelerine kadar götürülmesini buyurdu. Sen bunca yıl sığ alçalmaların pençesinde kıvrandıktan sonra erdemlerinin değerini bilmeyen kalmayacak anacığım. Karşılıksız boyadığın kuşlardan, teşekkürsüz kalmış aşklardan sonra. Ama karınları su toplamış dedikleri düzenbazların halkın önünde işemek için para aldıklarını nereden bilebilirdim anacığım? Mezarından kalkan düzmece bir ölüye tam 200 pezo ödemişler. Herif kalabalığın arasında dizüstü sürünmüş de herkes kefeninden korkmuş. Ağzı toprak doluymuş. Bu mucizelerde hükümetin parmağı var diyen bir çingeneye ceza olarak, tabii yalandan, iki başlı bir canavar doğurtmuşlar sokak ortasında 80 pezoya. Delinenler doğruymuş. Bütün tanıklara para verilmişmiş anacım. Ama yo, Monsenyör Demetrius Aldus'un da önceleri kuşkulandığı gibi, generale yaranmak gibisinden saf bir amaçla dal kavuklar düzenlememişlerdi bu gösterileri. Hayır ekselans, muhaliflerini sıvandı bu kirli işe. Onun gücünün gölgesine sığınıp geliştirdikleri en rezilce, en pis girişimlerden biriydi. Mucizeleri uyduran, yalancı tanıkları destekleyenler, anası Bendisyon Alvarado'ya da süslü bir gelinlik dokunmuş, sonra parçalarını satmışlardı. Ya, onu kraliçe kılığında gösteren kartpostallar paralar basmışlardı ya. Saçından lüleler koparmışlardı ya. Derisinden çektikleri suyu şişelere doldurmuşlardı ya. Kefen bezlerine, eli yüreğinin üstünde yatan bir bakire resmi çizip, Hindu çarşılarının arkalarında metreyle satışa çıkarmışlardı. Katedralin girişine yığılan sonsuz kalabalığın meraklı gözleri önünde, hiç bozulmadan kaldığını kanıtlamak için uydurulmuş akıl almaz bir yalan. Oysa doğru bambaşka bir yerdeydi ekselans. Anasının gövdesinin bozulmayış nedeni ne kişisel erdemleriydi, ne parafinle girişilen onarım işlemleri, ne de generalin bir erkek evlada yakışır sakınma duygusuyla başvurduğu makyaj hileleri. Aslında kadıncağız bilim müzelerindeki doldurulmuş hayvanlara uygulanan en ilkel yöntemlerle mumyalanmıştı. Kendi elimle yaptım anacım. Cam kapağı açar açmaz bezekler dağılıverdi. Çözülmüş alnından portakal çiçeklerinden yapılma tacını çıkardım. Tel tel diplerinden sökülüp andaç diye pazarlarda satılan saçlarının tek tük kılları kalmıştı. Gelin peçenin ıslak tülünden sıyırdım seni. Ölümün nice yaman güherçile gün batımlarından ve katı tortusundan ve güneşte kurumuş bir su kabağı kadar hafiftin. Eski bir sandık içi gibi kokuyordun, bildim. Canının fısıltısını andıran, ateşli bir kıpırtı sürüp gidiyordu bedeninde. İçini kemirip bitiren güvelerin kesici dişleriydi. Ya, seni kucağıma almaya çalıştığımda, kollarınla bacakların kendiliklerinden kopup düşüverdiler. Evet, senin o eli yüreğinin üstünde uyuyan mutlu anne, dirinin parçalarını bir arada tutan, iç organlarının tümünü boşaltmışlardı ya, paçavralarla doldurmuşlardı. Eski bedeninden geriye kalan, toz dolu bomboş bir kabuktu artık. Senin ateş böceksi kemiklerinin fosforlu salgısına dayanmayıp kırılan bir kabuk. Alacakaranlıkta aydınlanmış kilisenin döşemesinde, camdan gözlerin pire sıçrayışından başka bir şey duyulmuyordu. Hiçliğe dönmüşsün. Memurlar tükenmiş bir ananın kırıntılarını faraşlarla toplayıp yeniden tabuta attılar. Hem de iguana gözlerinde en ufak bir duygu belirtisi ele vermeyen bu akıl erdirilmez başkanın som ve katı bakışları altında. Kendisini gerçeğin aynası karşısına yerleştirme gözü pekliğini gösteren tek adamla baş başaydı, peder arabasında. İki adam, perdelerin sisi arasından dışarıdaki yoksulları gözlüyorlardı. Yoksullar, bir zaman gözü dönmüş katilleri, bahtsız aşkları, etobur çiçekleri, tutkuyu uyuşturan ne acayip yemişleri anlatan kitapçıklar sattıkları, bu çiğle serinlemiş kapı eşiklerine çökmüşler. İkindi sıcağının hışmından kaçıp, şimdi buralarda anası Bendisyon Alvarado'nun giysilerini ve bedeninin kalıntılarını satan işportaların sağır edici gürültüsünden geçilmiyor. Monsenyör Demetrius Aldus, şifasız hastalar yığınından gözlerini kaçırıp, olan oldu dediğinde, hiç değilse kuşkumuzun karşılığını gördük. Bu insanlar general, kendi hayatlarına bağlı oldukları kadar bağlılar size dediğinde, onun aklından geçenleri gerçekten okuduğunu sezdi general. Çünkü Monsenyör Demetrius Aldus, başkanlık sarayının tam ortasında görmüştü ihanetin yüzünü. Egemenliğin koruyuculuğunda, serpilenlerin dal kavukluğunda, rezilce uşaklığında o doymak bilmez hırsı görmüştü. Öte yandan yoksullarda başka tür bir aşka tanık olmuştu. Hiç kimseden bir şey beklemediklerinden, başkandan da bir şey beklemeyen bu yoksullar, elle tutulur bir bağlılık besliyorlardı ona. Ancak Tanrı'ya göstermelerini isteyebileceğimiz su götürmez bir bağlılık. Evet, Ekselans, doğrusu bu. Oysa başkan başka bir an içini ürpertecek bu açıklamayı gözlerini kırpmadan dinledi. İçini bile çekmedi, gizli bir tedirginlikle tamam peder diye söylendi kendi kendine. İstediğimiz de bu değil miydi? Kimsenin artık beni sevmemesi. Değil mi ki sen benim bahtsızlığımın görkeminden yararlanıp gideceksin? Sizin uydurma dünyanın altın kubbelerine sığınacaksın. Ben yol gösterecek, sevgili bir anadan yoksunken, evet, acımasız doğrunun ağır yüküyle baş başa kaldım. Bu koskoca ulusta bir sol el kadar çaresizim. Aslında kendim can atmadım bu ulusa sahip çıkmaya. Ulusumuzun ezelden beri şu gözünle gördüğün gerçek dışılık duygusuyla, bu bok kokusuyla, hayattan başka hiçbir şeye inanmayan bu tarihsizleştirilmiş insanlarla birlikte ellerime yerleşik bir gerçek olarak sunuldu. Bana hiç danışmadan zorla kabul ettirdiler bu ulusu peder. Başkanlık arabasında ısı gölgede 100 derecenin altına düşmez, nem oranı %99, ciğerlerinize toz dolar, kalabalıkta fıtığın kaynayan bir çaydanlık fokurtusuyla kök söktürür. Domino oyununda yenilebileceğin tek kişi yoktur karşında. Senin doğru dediğine kimse inanmaz, ya peder. Kendini benim yerime koy. Ama yüksek sesle söylemedi bunları, içini çekti. Bir an gözlerini kırpıştırdıktan sonra Monsenyör Demetrius Aldus'tan, bu ikindi geçen kırıcı konuşmanın aralarında kalmasını rica etti. Siz bana bir şey söylemediniz peder. Doğruyu bilmiyorum. Söz verin bana ve Monsenyör Demetrius Aldus, ekselansları tabii doğruyu bilmiyorlar diyerek erkek sözü verdi. Bendisyon Alvarado davası kanıt yetersizliği yüzünden düştü. Roma'nın bildirisi kürsülerden resmi ağızdan halka okunurken, hükümetin her çeşit ayaklanmayı, düzen bozma çabalarını bastırmakta kararlı olduğu da bildirildi. Gel gelelim katedralin kocaman ahşap kapılarını sökerek alanda ateşler yakan kızgın göçmen kitlelerine güvenlik kuvvetleri seyirci kaldılar. Melekler ve savaşçılarla süslü renkli pencereler taşlandı. Her şeyi alaşağı ettiler generalim efendim. Gel gelelim general hamağından kalkmadı. Biskayan rahibelerinin manastırını kuşattılar. Onları aç susuz bırakacaklarmış, öldüreceklermiş. Kiliseleri, misyonerlerin barınaklarını yağmaladılar. Rahiplere ilişkin ne varsa talan ettiler efendim. Ama general menekşelerin serin gölgesine kurulmuş hamağından yine kıpırdamadı. Ancak genelkurmayın bütün yüksek rütbeli kumandanları, güvenlik kurulu toplantısında kargaşayı yatıştıramadıklarını, önceden alınan karar uyarınca düzeni kan dökmeden sağlayamayacaklarını bildirdiklerinde kalktı ayağa. Aylardır uğramadığı yazıhanesine gitti. Kendi sesiyle bir bildiri yayımladı halkına. Onların duygularını dile getirdiği inancıyla, yalnızca kendi içinden gelen esine kulak vererek, silahlı kuvvet üyelerine danışmadan, bakanlarıyla görüşmeden, doğacak sorumluluğu tek başına üstlenerek yayımladığı bu bildirinin birinci maddesinde, özgür ve soylu halkımızın yüce kararı sonunda, Bendisyon Alvarado'nun azizelik katına yükseldiğini resmen açıklıyordu. Ulusun koruyucu meleği, hastaların hekimi, kuşların anası ünvanlarıyla anıyordu onu. Doğum günü ulusal bayram olarak kutlanılacaktı. İkinci madde uyarınca, bu bildirinin yayınlandığı andan başlayarak, ulusumuzca papalığa karşı savaş durumu ilan ediliyordu. Ulusal hukuk kuralları, ülkeler arası antlaşmaların yürürlükteki hükümleri gözetilecekti. Üçüncü madde uyarınca, saygıdeğer papalık elçisinin ve sırasıyla bütün piskoposların, rahiplerin, papazların, rahibelerin, kısaca ülkenin sınırları içinde herhangi bir biçimde tanrı işlerine bulaşmış, yerli yabancı bütün zevaatın, hemen ve halkın gözleri önünde, karasularının en az 250 metre ötesine bırakılarak sınır dışı edilmeleri buyruluyordu. Dördüncü ve sonuncu madde uyarınca, kilisenin bütün eşyalarına, tapınaklarına, manastırlarına, okullarına, topraklarına, topraklarındaki araç ve hayvanlarına, şeker kamışı çiftliklerine, fabrikalarına, tezgahlarına, kısaca kiliseye ait her şeye, kayıtlarda üçüncü bir kişiye ait gibi görünse de, taşınır taşınmaz bütün kilise mallarına el konulacaktı. Bunların bir bölümüyle, kuşların anası Bendisyon Alvarado'nun kurduğu insancıl mezhep ve onun ölümsüz anısı yaşatılacaktı. Bu ulusun egemenliğinin kayıtsız şartsız, tek ve en büyük temsilcisi olan ben, kendi sesimle okuduğum ve altına mührümü bastığım bu bildirinin okunduğu andan başlayarak, buyruklarımın yerine getirilmesini önemli rica ederim. Kutlama töreninin şenlik fişekleri, zafer çanları ve bando sesleri arasında general, buyruklarının yerine getirilip getirilmediğini kendisi denetliyordu. Yeni tuzaklara düşürülmeye niyeti yoktu. Eski görkemli günlerdeki gibi dinçti, kadife eldivenleriyle gerçeğin dizginlerini sımsıkı yakalamıştı. Halkın merdivenlerde yolunu kestiği günlerdeki gibi, ne olur sokaklarda at yarışını yasaklayan kararnameyi geri alın. Peki, dileğiniz yerine getirilecek. Şarap maratonları da başlasın yine. Peki, dileğiniz yerine getirilecek. En yoksul köylerde boy gösterdi birdenbire. Tavuklarını nasıl kuluçkaya yatıracaklarını, sığırlarını nasıl vuracaklarını anlattı halka. Çünkü kilise mallarının dökümüne göz atarken, listeyi en ince ayrıntılara kadar incelerken büyük bir keyif duymuştu. Sınır dışı edilme törenlerini kendisi yönetti. Buyruklarıyla uygulamalar arasında bir boşluk doğmasın istiyordu. Hayatın aldatıcı gerçekleriyle kağıtlara dökülmüş gerçekleri karşılaştırıyordu. Çeşitli toplulukların sınır dışı edilişini gözlüyordu. Kimilerinin gizli gözleri olan çantalarla ya da koyunlarına sıkıştırdıkları torbalarla, son genel valinin yoksullar mezarlığına gömülü hazinelerini kaçırdıkları söyleniyordu. Federal savaş liderlerinin uzun savaş yılları süresince ne kanlı çatışmalar pahasına arayıp da bir türlü bulamadıkları defineyi, işte o zaman her kilise üyesinin yanında ancak bir kat elbise götürebileceği yolunda kesin bir emir vermekle kalmadı, gemiye analarından doğdukları kılıkta binmelerini buyurdu. Değişiklik olsun da nasıl olursa olsun diye düşünen, giyiniklikle çıplaklığı bir tutan kaba saba taşralı rahipler, uzak ülkelerden gelme sıtmanın kasıp kavurduğu misyonerler, sinek kaydı tıraş olmuş soylu piskoposlar, doğayı evcilleştirmeye, çölde sebze yetiştirmeye alışkın yabanıl rahibeler, arp çalan dal gibi Biskayan rahibeleri, incecik elleri, gergin gövdeleriyle Salezya rahibeleri, gerçi üstlerinde yalnızca kendi derileri vardı ama üst sınıflardan geldikleri, ayrıcalıkları, önemleri hemen seziliyordu. Koca gümrük ambarındaki kakao çuvalları ve tuzlanmış balık yığınları arasından geçerlerken, ürkütülmüş koyunların kasırgasına kapılmışlardı. Kollarını çıplak memeleri üstünde kavuşturmuş, utançlarıyla birbirlerinin utançlarını örtmeye çabalıyorlardı. Pervane kanatlarının altında taş gibi duran, soluk bile almadan, gözlerini çıplak kadınlar selinin eninde sonunda geçmek zorunda kalacağı daracık alana dikmiş, kayıtsız ihtiyarın önünden tek tek geçtiler. Topraklarımızda bir tane bile kalmadı generalim. Bunlar sonunculardı efendim. Ürkmüş rahibeler arasında birini bakışlarıyla öbürlerinden ayırıvermişti. Ayırıcı hiçbir özelliği olmamasına karşın. Kısa boylu tıknaz bir kadındı. Yapılıydı, kalçaları genişti, yaygın memeleri diri, elleri kocaman, cinsel organı kabarık, saçları makineye vurulmuş, balta sapı gibi sağlam, düzgün aralıklı dişleri var. Burnu küt, hepsi gibi sıradan bir rahibe. Ama nedense bunca çıplak kadın arasında yalnız o, giderken canımı yerden kesen garip bir hava, yırtıcı bir hayvanın belirsiz izini bıraktı. Ona ikinci ve son bir kere bakabilmek uğruna gözlerindeki kayıtsız bakışı değiştirmeye zaman kalmadan, nüfus memurluğundan bir subay, kütükteki alfabeye göre düzenlenmiş listede kadının adını buldu. Nazareno Letizia diye haykırdı, burada diye bağırdı kadın sert bir erkek sesiyle. Artık hayatının sonuna kadar hep burada diyecekti generale. Son sıla özlemi kırıntıları da belleğin çatlaklarından sızıp gidene kadar. Artık tek kalan kağıttaki imgeydi. Letizia Nazareno, canım benim diye yazmıştı kağıda. Bak sensiz neler geldi başıma. Kağıdı balını gizlediği oyağa gizlemişti. Kimsenin gözetlemediğinden emin olduğu saatlerde sık sık açıp okuyor, sonra yine dürüp yerine tıkıyordu. Kısacık bir an, o şaşırtıcı haberin geldiği parlak yağmurlu, unutulmaz ikindiyi yeniden yaşayarak, kadının vatandaşlığa alınması konusundaki buyruklarınız yerine getirildi. Oysa böyle bir buyruk vermemişti general. Ufukta yitip giden son kül yüklü gemiyi gözlerken, Letizia Nazareno diye mırıldanmıştı o kadar. Sonra adı unutmamak için Letizia Nazareno diye inelemişti yüksek sesle. Ulusal güvenlik görevlileri işte bu ipucuna tutunup Jamaika'daki bir manastırdan kaçırıp getirmişlerdi kadını. Ağzı bağlı, üstünde deli gömleği, kancalarla dolu tahta bir sandıkta. Kapakta kara harflerle kırılacak eşya yazıyor, sonra İngilizce baş aşağı çevirmeyiniz yazmışlar. Başkanın şarap mahzenine alınmış en iyi cins kristalden 2800 şampanya bardağının gümrükten geçmesini sağlayacak konsolosluk izniyle ihracat belgesi de hazır. Bir kömür gemisinin ambarına atmışlardı kadıncağızı. Sonra başkanlık sarayının onur konuklarına ayrılan yatak odasındaki saçaklı karyolaya çırılçıplak yatırmışlardı. Bolca uyku hapı içirerek. İkindi üstü saat 3'te general cibinliğin buğulu ışığı altında görür görmez tanımıştı onu. Luminalin uyuşukluğunu atmadan bedenlerini gönlünce kullanmasına izin veren, korkunç bir bırakılmışlık ve yenilmişlik acısıyla kıvranan nice uyuşturulmuş kadın gibi o da dingin bir uykuda görünüyordu. Ama general Letizia Nazareno'ya elini bile sürmedi. Çocukça bir şaşkınlıkla gözledi onu. Limandaki ambarda gördüğünden bu yana ne kadar da değişmişti çıplaklığı. Saçlarını kıvırmışlar, en ufak girdi çıktısını yeni baştan yaratmışlardı. El ve ayak tırnaklarına kızıl tırnak cilası sürmüş, dudaklarını, yanaklarını boyamış, gözlerine sürme çekmişlerdi. Bedeninden yayılan tatlı koku, o yırtıcı hayvan salgısının içine etmişler tanrım. Yeni baştan yaratalım derken berbat etmişler kadını. Öylesine değiştirmişler ki gerçek yüzü saçma sapan boyaların altında seçilmiyor bile. Onun luminal esrikliği içinde çırılçıplak yatışını gözledi. Sonra yüzeye çıkışını, uyanışını, kendisini görüşünü. Anacığım o ya kurban olduğum Letizia Nazareno. Cibinliğin yapışkan sisleri arasından bedenini acımasızca gözleyen taş kesilmiş ihtiyarın bakışları karşısında korkudan çılgına dönmüş. Suskunluğunun bütün akıl erdirilmez erekleriyle korkuyor. Çünkü general de yaşadığı sayısız yıllara, sınır tanımaz gücüne karşın ondan daha çok korkuyor. Ondan daha yalnız. Ne yapacağını daha hiç bilmiyor. Bir gece yarısı ırmakta çırılçıplak yüzerken üstüne geldiği bir ordu fahişesiyle erkekliğini ilk sınadığı gecede korktuğu gibi. O kadının gücü, iriliği her dalıştan sonra püskürttüğü sulardan belliydi. Karanlıkta onun karanlık ıssız kahkahasını duymuştu. Karanlıkta kadının bedeninden yayılan neşeyi duymuştu. Gel gelelim korkudan eli ayağı tutmuyordu. Üçüncü iç savaşta topçu teğmeni rütbesine yükselmişti ama bakirdi daha. Fırsatı değerlendirememe korkusu, saldırı korkusuna baskın çıkana kadar bekledi. Sonra dosdoğru üstündekileri bile çıkarmadan suya dalmıştı. Çizmeleri, arka çantası, kütüklüğü, süngüsü, karabinası hepsi üstündeydi. Bu askeri engeller ve nice gizli korkular yüzünden eli ayağına öylesine dolaşmıştı ki, önce kadıncağız atını suya sürdüğünü sanmıştı. Ama hemen sonra zavallı, korkak bir herif olduğunu kavramış, sevecenliğin körfezine çekmişti onu. Şaşkınlığın koyu karanlığında elinden tutmuştu. Çünkü girdiği körfezde yolunu bulamayacak kadar beceriksizdi. Bir ana sesiyle omuzlarıma sıkı sıkı tutun demişti kadın karanlıkta. Dikkat et de akıntıya kapılma, suya çökme, usulca soluk al. Dipte dizlerini kır, soluksuz kalmayasın. Kadının dediklerini bir oğlan çocuğu tez canlılığıyla yerine getirmişti. Bir yandan da ah anacım bendisyon Alvarado diyordu kendi kendine. Neden kadınlar her şeyi kendileri icat etmiş gibi üstün davranırlar böyle? Nasıl her şeyi böyle erkekçe becerirler? Bu arada kadın, onun boynuna kadar yükselen suya tek başına karşı koyarak verdiği savaştan çok daha az ürkünç, daha az yalnız savaşların donanımlarını sıyırıyordu üstünden. Çam sabunu kokan bu gövdenin koruyuculuğundan general, can korkusuna düşmüştü düpedüz. Hele kadın çifte kemerimi açıp pantolon düğmelerimi çözdüğünde korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Aradığımı bulamamıştım ki. O dev haya karanlıkta köstebek gibi yüzüyordu. Korkuyla elini çekmişti kadın. "Sen anana git de bir kız bulsun sana," demişti. "Burada işe yaramazsın sen." Letizia Nazareno'nun çıplaklığı karşısında da aynı kalıtımsal korku elini ayağını bağlamıştı işte. Kimse bu kadının önceden sezilmez sularına üstündeki ağırlıklarla giremezdi. Ta ki kendisi sevecenlik bağış elini uzatana kadar. Onun üstünü bir çarşafla örttü. Gramofonda baba sevgisi yüzünden mahvolan zavallı Delgadina'nın şarkısını çaldı. Hem de plak aşınana kadar. Onun elinin uğursuz dokunuşlarıyla solmasınlar diye vazolara yapma çiçekler yerleştirdi. Onu mutlu etme adına yine de koyduğu katı kuralları ve çıplaklık cezasını hiç gevşetmeden acımasızca uyguladı ki tutsağı burada korunup gözetileceğini, sevileceğini ama bu yazgıdan asla kaçamayacağını anlasın. O çok iyi anlamıştı aslında. İlk korku anında bile lütfen demeden general diye buyurmuştu. Pencereyi aç da azıcık hava alalım. Pencereyi açmıştı. Kapatın, gözüme ay ışığı giriyor. Kapatmıştı. Aşkla verilmişçesine gözü kapalı yerine getiriyordu buyrukları. O parlak yağmurlu ikindiye, üstündekileri çıkarmadan, onu uyandırmadan yanına uzanacağı ikindiye yaklaşabildiği oranda söz dinlerliği ve kendine güveni artıyordu. Bitimsiz geceler boyunca kadının bedeninden yayılan gizli salgıyı paylaşmış, aylar geçtikçe daha bir yoğunlaşan sıcak dağlı orospu kokusunu içine çekmişti. Artık rahmin yosunları yeşermişti. "Çabuk buradan çıkın general," diye haykırarak uyandı bir gece. İsteksizce kalktı general ağır ağır, sonra o uyuyunca yine yanına uzandı. İlk tutsaklık yılı boyunca ona elini sürmedi. Kadın da onun yanında uyanmaya alıştı. Saltanatın rahatlığını, dünya nimetlerini sırf bedenini gözlemek, buyruklarını yerine getirmek uğruna tepen, bu anlaşılmaz ihtiyarın tutku selini ne yana akıttığını kestiremeden. Giysilerini çıkarmadan rütbesiz er üniformasıyla, palaskası, anahtar destesi, tozlukları, altın mahmuzlu süvari çizmeleriyle kendini sulara bırakacağı, o parlak yağmurlu ikindinin sezgisine vardıkça daha bir tedirginleşerek, çığlıklar atarak uyandığı bir karabasanda koşumlara vurulmuş bir atın altından sıyrılmaya çalışıyor. Ne var ki general çok kararlı, o zaman çıkar koşumları diye zaman kazanmaya çalışıyor, tokalar canımı yakıyor. General koşumlarını çıkardı, mahmuzu da çıkar general. Sivri altın bileklerimi incitiyor. Şu belinde sallanan anahtar destesini de çıkar. Kalça kemiğime vurup duruyor. Bütün buyrukları yerine getirdi. Oysa soluğumu kesiyor. Yakınmasına karşı palaskasını çıkarmayı 3 ay sonraya erteleyecek. 1 ayda tokalar canımı yakıyor sızlanmasına oyalanacaktı. Onu umutsuzluğa itmeden oyalıyordu kadın. Uzun güç bir savaş veriyordu. O da ses çıkarmadan boyun eğiyordu isteklere. Böylece ikisi de kaçırılma olayının 2. yılı dolduktan az sonra gerçekleşen garip kazanın nasıl olabildiğini kavrayamadılar. Generalin amaçsız, sıcak ve sevecen elleri, uyuyan rahibenin gizli mücevherlerine değmişti bir ara. Kadın terden sapsarı, bir ölüm titremesiyle uyanmış, üstüne binen kaba hayvandan kurtulmak için ne güzel sanatlara başvurmuştu, ne kötücü bir sanata, yalnızca ne olur çizmelerini çıkar da Brabanta çarşafların batmasın diyerek şaşırtmıştı onu o kadar. General çabucak çıkardı çizmelerini, tozluklarını da, pantolonunu da, donunu, fıtık bağını da canım, hepsini çıkar at da etini duyabileyim. Sardunyaların üzünç dolu sazlarından vuran ışıkta, anadan doğma kaldığını bile anlayamadı general. Korkulardan arınmış, özgür, ilk atılışta önüne çıkan bütün engelleri yıkan, dövüşken bir bizona dönüşmüş, sessizlik uçurumuna yüzüstü kapaklanmıştı. Tek duyabildiği, Nazareno Letizia'nın uskuna direkleri gibi gıcırdayan azı dişleriydi. Burada, Nazareno Letizia burada. Benim boğulmakta olduğum dipsiz, baş döndürücü uçurumda tek başına ölmemek için saçlarıma sıkı sıkı yapışmış. Benimkinin tıpkısı bir itiyle aynı anda bedeninin bütün gereksinimleri ayaklanmış. General unutmuş onu. Gölgelerde tek başına kendini arıyordu generalim. Gözyaşlarının tuzlu suyunda, öküz salyası gibi usulca sızan ince salgısında. Şaşkınlığın son kertesinde, anacım Bendicion Alvarado, bunca yıl bu acıyı tatmadan nasıl yaşayabilmişim diye ağlayarak, böbrekleri nasıl sancıyor, bağırsakları topçu bataryalarına dönmüş ve sonunda iç organlarını kökten kavrayan dokunacın ölümlü bir acıyla sökülüşü, başı kesilmiş bir hayvana dönüşü artık. Can çekişirken çarşaflara sıcak, ekşi bir sıvı püskürterek yıkılışı. Cibinlikteki yağmurlu ikindinin kaygan, buzlu esintisini, belleğinde çarpıtan ekşi sıvı, kendi bokuydu generalimin. Düpedüz bok. 16. ayrımın sonu. Sayfa 144.